Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, gönülden merhabalar. Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızda yeni bir programla huzurlarınızdayız. Hepinize gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Neden? Bizleri dinleme lütfunda bulunduğunuz için. Efendim, zamanınızı ayırıyorsunuz, enerjinizi teksif ediyorsunuz bu anlamda. Bir tercih ortaya koyuyorsunuz. Bunun takdire şayan olduğunu vurgulamak lazım, ifade etmek lazım. Efendim, birbirimizi onore etmekten, birbirimizi takdir etmekten çekinmememiz gerektiğini düşünüyorum. Birbirimize kardeşane bir müşevvik, teşvik edici olmak gerektiğini düşünüyorum. Engelleyici, körleyici, ümitsizliğe sevk edici bir dil, bir lisan kullanmanın ilim ve irfan kültürümüzün edebine mugayir, aykırı olduğunu şahsen düşünüyorum. O açıdan insanlar bir emek ortaya koyuyorsa bu emeği efendim onore etmek, takdir etmek Müslümana, insana yakışan bir duruştur, bir tavırdır diye şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla tabii bunun mübalağaya varmaması şartıyla, çünkü mübalağa yalancıdır. Efendim, her mübalağanın içinde bir yalan payı vardır. Ucuz övgüler de birer hakaret olarak addedilebilir. Bu iki noktaya sapmaya varmamak şartıyla teşvik edici bir dil kullanmak lazım geldiğini ifade ediyorum. Şimdi aziz dostlar, son programlarımızda bir eser üzerinde 3 program yaptığımızı düşünüyorum. Hatta 4-5-6 diye giderdi. Ben kendimi şahsen frenledim. Çünkü mesele hakkında bir genel çerçeve çizdiğim kanaati bende oluştu. Tabii eser çok önem verdiğim, önemsediğim bir eser olduğu için gönlüm istiyordu en azından bir program daha yapayım, ama tabii araya bazı maniler girdi. Zaman efendim farklı oluştu vesaire. Dolayısıyla şimdi yeni bir eserle karşınızda olmak istedim. Erkam Radyomuzda. Bu eser beni ilk gençlik yıllarımdan itibaren çok etkilemiş bir eserdir. Tekrar yeni baskısını buldum. Tekrar okuma lüzumu hissettim. Bendenizde böyle şeyler oluyor. Bazen okuduğum kitaplara tekrar tekrar dönüp okuyorum. Tabii bambaşka bir gözle okuyorsunuz. Çünkü yol almışsınız, bazı konularda gelişmişsiniz, bakış açınız değişmiş, bilginiz derinleşmiş, farklılaşmış. Bu ne yapıyor? Aynı şeye baksanız bile size farklı şeyler fısıldıyor ve söylüyor. Bu bakımdan şimdi bugün arz edeceğim, üzerinde duracağım eser benim düşünce dünyamda, şahsi efendim alemimde yeri olan, karşılığı olan bir eserdir. Şimdi bazı noktaları vurgulayarak hemen sizi hazırlamam lazım. Efendim, biz bir alim bir eser derken, bir, başta dedik ki doğu batı ayrımı yapmayacağız. Ama daha çok İslam klasikleri üzerinden yürüyeceğiz. İlim ve irfan esası üzerine gideceğiz. Hatta mümkünse bir ilim bir irfan gibi. Ya bunları kategorik olarak birbirinden böyle keskin hatlarla ayırmak zaten mümkün değil. Efendim, ilmi irfan, irfani ilim, bunlar birbirinin içine geçmiştir zaten. Ondan sonra çayın içindeki şekeri nasıl işte bu şekerdir diye gösteremezseniz, eriyik haldeki şekeri, aynen ilmi irfanı da birbirinden böyle ayırt edemezsiniz. Yani sütün içindeki peynir gibi birbirinde saklıdırlar. Peynirin içindeki süt gibi birbirinde saklıdırlar. Mündemiçdirler eski tabirle. Dolayısıyla biz dedik ki bir, doğu batı ayrımı yapmayacağız. İlim irfan esası üzerine yürüyeceğiz. Mümkün olunca seçkin bir kütüphane oluşturmaya çalışacağız. Mümkün olunca bu eserlerin hakkını vermeye gayret edeceğiz. Radyo bize ne kadar imkan sağlıyorsa. Ondan sonra bunlar üzerinde kendi mütalalarımızı da serdetmekten imtina etmeyeceğiz, çekinmeyeceğiz. Ondan sonra kendi şahsi görüşlerimiz varsa, şahsi demek şartıyla, bunları paylaşacağız. Sadece bir kitap tanıtım programı yapmayacağız dedik ve epeyce hamdolsun yol aldık. Erkam Radyomuzun arşivine girerseniz Bir Alim Bir Eser diye arşivde ilgili butonu, linki tıklarsanız orada zaten görürsünüz ne kadar mesafe kat ettiğimizi. Şimdi efendim, bugünkü eserimiz bizim o şablonlarla baktığımızda hemen bir çırpıda batılı diyeceğimiz, batı diyeceğimiz cenahtan bir eser. Ama bana göre doğunun içinde batılar, batının içinde doğular vardır. Doğu da batı da Allah'ındır. Hikmet de bizim yitiğimizdir. Nerede bulursak alırız. Öyle siyah beyaz mantığıyla olaylara yaklaşmayız. İsme, cisme, efendim zahire takılmayız. Zahiriyun cümlesinden olmayız diye ümit ediyorum. Efendim, burada eserimizin yazarı, müellifi Erich Fromm. Evet, bakın Erkam Radyomuzda bunu belki ilk defa paylaşıyoruz. Bir alim, bir eser programı. Erich Fromm, sahip olmak ya da olmak. Bu eserde iki varoluş biçimi, iki mevcudiyet tarzı, iki yaşam tarzı, üslubu üzerine derin analizler bulacaksınız. Erich Fromm bir tür filozoftur, bir tür mütefekkirdir. Standart, statik bir psikoloji teknisyeni değildir. Zaten psikoloji teknisyenleri olayları mekanik ele alırlar. Ben onlara teknisyen diyorum. Yani öğrendikleri belli şablonlar vardır. O şablonlara sizi oturturlar ya da karşısındaki vakaları oturturlar. Bir teorik çözümleme, düşünsel arka plan, bir tefekkürî derinlikle yaklaşmazlar. Bu ismini zikrettiğim şahıs ve ondan önceki kuşak, ondan sonra bazı isimler de var. Bunlar tefekkürî bakıyorlar. Yani felsefi derinliklerle olaya yaklaşıyorlar. Dolayısıyla çok daha farklı bir manzara ortaya koyabiliyorlar. Bunlar düşünür psikiyatr, düşünür psikoloji, psikolog diyebileceğimiz ekoldür. Daha sonrasında ise iş maalesef mekanize edilmiştir. Tekniğe indirgenmiştir. Ondan sonra pratize edilmiştir ve hemen işlevselleştirilmiştir. Yani bir fonksiyon icra etsin diye derinliği ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla bugünkü bu anlamda teknik psikolojinin, işlevsel psikolojinin bendenize hitap etmediğini, benim zihnimi, kalbimi ikna etmediğini sizinle paylaşmak durumundayım. Bunun temsilcileri de doğrusu zihnimi, kalbimi mutmain etmekten uzaklar. Ama mesela Erich Fromm dediğimizde, sahip olmak ya da olmak eseri dediğimizde, bu eserin derinliğine girdiğinizde dünyanızda çok büyük gelişmeler, çok büyük patlamalar zihninizde olduğunu göreceksiniz. Efendim, Say Yayınlarından çıkmış, 3. baskısı yapılmış. Tabii benim yıllar önce çok eski baskısı vardı, onu bulamadım. Bu yeni baskıyı sizin huzurlarınıza getirdim. Kıymetli dostlar, Erich Fromm 23 Mart 1900 yılında dünyaya gelmiş. 18 Mart 1980'de ölmüş. 80 yıllık bir ömrü var, verimli bir ömrü var. Kendisi Musevi kökenli, Almanya doğumlu, ondan sonra Amerikalı antropolog, sosyal felsefeci, tarihçi ve psikanalist diye geçiyor. Lütfen ırkî mensubiyetlere de takılan o zahirperest zihin yapısından uzak duralım efendim. Bu da bir hastalıktır. Ha bak, Musevi'ymiş, gördün mü adam Yahudi falan diye böyle bakmamamız lazım. Ondan sonra insan insandır. Yahudilik de efendim Kur'an'ın ruhuyla baktığımızda bir sıfattır aslında. O sıfatları, Yahudice sıfatları üzerinde barındıran insanlar bu anlamda zemmedilmiştir. Yoksa bir insanın yaratılış olarak kendisinin seçmediği bir ırktan dünyaya gelmesi onu potansiyel suçlu yapmaz. Yani siz seçmiyorsunuz. Orada hasbelkader doğuyorsunuz, annenizden, babanızdan. Dolayısıyla sizin seçmediğiniz bir ırkla potansiyel suçlu, doğuştan günahkar gibi algılanmanız fevkalade yanlıştır. Bu da İslam tefekkürüne bendenize göre aykırıdır, terstir. Yani bir asli günah mantığıyla bakıyoruz biz bu Musevi meselesine. Yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Halbuki insana bakmamız lazım, fıtrata bakmamız lazım. Bir Müslümanda da Kur'an'da anlatıldığı şekliyle Yahudice sıfatlar olabilir ve bu da onu zemmedilenler cümlesine ilhak edebilir, dahil edebilir. Evet, uzun lakırdı. Geçelim efendim. Şimdi 1922'de Heidelberg'de felsefe doktorasını verip Berlin Psikanaliz Enstitüsü'nde çalışmaya başlamış Fromm. 30'lu yılların başında Almanya'da Nazi hareketinin güçlenmesi üzerine Cenevre'ye, ardından aldığı bir devlet davet üzerine, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş. Einstein'ın da benzeri maceraları vardır. 1934-1962 yılların arasında işte Yale'de, New York gibi üniversitelerde, Columbia Üniversitesi'nde dersler vermiş. Emekli olunca da İsviçre'ye yerleşmiş. Orada da hayata gözlerini yummuş. Ardında bana göre en azından 3-4 tane çok temel eser bıraktı. Bunlardan bazıları mesela insandaki yıkıcılığın kökenleri, itaatsizlik üzerine, efendim özgürlükten kaçış, psikanaliz ve din, psikanalizin bunalımı, rüyalar, masallar, mitler, kendini savunan insan, modern dünyada bilhassa, yeni bir insan, yeni bir toplum, sağlıklı toplum, hasta toplum gibi pek çok eseri var. Sevgi üzerine yazdıkları var biliyorsunuz vesaire. Şimdi efendim, bu eserde Erik Fromm neyi çalışıyor? Yani bizi neyle yüzleştiriyor? Neyle karşı karşıya getiriyor? Bunu bir anlamamız lazım. Şimdi sahip olmak ya da olmak. Bakınız, ikisini ayrı ayrı varoluş biçimi olarak değerlendirmemiz lazım. Yani hayatını bir sahip olmak üzerine konumlandırmış, bütün yaşam seyrini sahip olma esası üzerine oturtmuş insan tipi vardır ki bu endüstri devriminden sonra ortaya çıkan bir hülyanın, bir rüyanın peşinde koşup giden, gökteki kuşun yerdeki gölgesini yakalamaya çalışan insan tipinin varoluşuna tekabül ediyor. Efendim bir diğeri de olmak üzerine hayatını konumlandıran, bütün yaşam seyrini ona göre tanzim eden insan. Olmak nedir? Bizim işte irfan kültüründe kemalat dediğimiz insanın kemale yürümesi, insanın beşeriyetten insaniyete yükselmesi, uruç etmesi, miracını gerçekleştirmesi anlamında oluş üzerine yoğunlaşan insan. Yani sahip oldukları değil, olduğu, kendiliği, şahsiyeti, insaniyeti üzerine hayatını kuran ve bu minval üzere devam eden insan tipine tekabül ediyor diyebiliriz. Bilmem net anlatabiliyor muyum? İki varoluş biçimi derken aslında hemen bir çırpıda bunları söyleyebiliriz. Şimdi biraz çevirmenin ön sözünden bazı özetleri size vereyim. Şimdi efendim Erik Fromm dünyanın ve insan soyunun hızla bir felakete ve yok olmaya doğru gittiğini görüyor. Bunu da bağıra çağıra söylüyor. Diyor ki dünya bir felakete doğru gidiyor. İnsan soyu bir afete doğru gidiyor, bir yok oluşa doğru gidiyor. Neden? Dünyada kaynaklar hoyratça tüketiliyor. Her şey tüketim üzerine kurgulanıyor. Bunun altında da ahlakı ve yaşam tarzı değişen insan var. Zihni yapısı değişen insan var. Bu insan nasıl bir insan? Sahip olduklarıyla kendini tanımlayan, hayatın anlamını ve lezzetini böyle bulmaya çalışan insan. Ve dolayısıyla sahip olma güdüsünün nihayeti de olmadığı için hep daha çok şeye sahip olmak isteyen, daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla derken o kaynakları sonuna kadar sömüren, buna göre tabii bir dünyayı yönlendiren güç odakları oluşuyor. Tüketim odakları, pazar ağları, network sistemleri, efendim ona göre reklamlar, reklam sektörü, medya, bütün bunlar neler? Zihin yönlendiriciler. Bu zihin yönlendiriciler neyi pompalıyorlar sürekli? Diyorlar ki daha çok şeye sahip olursan sen daha mutlu olacaksın. Aslında bu bir mit. Yani bu bir ne efsane. Bu bir hayal, bu bir rüya. Ve bu rüya insanı sürekli gıdıklamak suretiyle, insanın güdüsel tarafları gıdıklanmak suretiyle pazarlanıyor. Bu rüyanın da arkasından koşan milyarlar var. Yani dünya şu anda neredeyse bunun etrafında dönüyor. Sahip olma anlayışı üzerine kendini konumlandıran insanın ilişkileri, söylemi, ifadesi, tarzı, efendim aile hayatı, ahlakı hepsi buna göre şekilleniyor. İş hayatı buna göre şekilleniyor. Bu ne yapıyor? Hem dünyayı bir yok oluşa doğru götürüyor. Dünya çünkü bu kadar sıkleti kaldırmaz. Bu kadar her şey dünyada bitimsiz değil, nihayetsiz değil. Yani bugün işte ne bileyim fosil eksenli yakıtların 40-50 yıllık ömrünün kaldığı söyleniyor. Dünyanın bu sera salınımıyla, bu sera gazı salınımıyla çok kısa sürede büyük afetlerle karşı karşıya kalacağının ipuçlarını veriyorlar ya da artık ipucu olmaktan çıktı, neyse halat ucuna dönüştü. Yani çok bariz ifadeleri var ondan sonra gibi. Bunlar görünür taraf. Görünmeyen tarafsa insanların özellikle ilişkilerinde, dünyayla kurduğu ilişkilerde ortaya çıkan vehamettir ki o da işin insani psikolojik tarafıdır. Evet, şimdi çoğu kimse, aziz dostlar, farkında olmasa bile artık insanlık bir dönüm noktasına gelmiştir. Bu anda yapacağı bir seçmeyle ya da ya yok olacak, yani şimdi yapacağı bir seçimle ya yok olacak ve kendisiyle birlikte tüm canlıları ve dünyayı da ortadan kaldıracak ya da hayatını ve gelişimini sürdürmeye devam edecektir. Çünkü bir nükleer savaş tehdidi her zaman söz konusudur. Bir atom savaşı her zaman söz konusudur. Yani kitle imha silahları artık çok ileri düzeye taşınmıştır. Dolayısıyla devlet menfaatleri ekseninde oluşan kutuplaşmalar ekseninde, dünyadaki NATO vesaire kutuplaşmalar ekseninde, bu küresel savaş da öyle ihtimali çok zor bir durum değildir. Yani her an gerçekleşebilir, her an kendisini ortaya koyabilir. Evet, bu büyük tehlikeden insanlığın yok oluşu ve dünyanın mahvı tehlikesinden kurtulabilmenin tek yolu, insanların ve onları şartlayıp yönlendiren toplumsal yapıların, şartlayıp yönlendiren, ne dedik buna, medya, reklamlar, zihin algısı oluşturan yapılar, bütün o sektörel unsurlar kökten değiştirilmelidir. Palyatif değil, yüzeysel değil, devrimci bir tarza, adeta kökten değiştirilmelidir. Yeni bir ahlak anlayışına acilen ihtiyaç vardır. Bakın, Batı'nın vicdanı diyebileceğimiz bir insandan, bir düşünürden bu sözler geliyor. Yani Erich Fromm hakikaten vicdan sahibi, bir vicdanı temsil eden insanlardan biridir benim zihnimde, benim kanaatime göre. Ondan sonra ve yeni bir ahlak anlayışını ısrarla eserinde vurguluyor. Ondan sonra yeni bir dünya görüşü, yani dünyaya yeni bir bakış açısı lazım. Bu şu andaki mevcut bakış açısı bizi felakete götürüyor. Ondan sonra her şeyimizi mahvediyor. Kısaca yeni bir insan ve yeni bir toplum kurulmak zorundadır. 2 kere 2, 4. Hiç kaçmaz. Efendim. Şimdi burada şunu belirtmek lazım. Aslında İslam'ın bizden istediği, İslam'ın öngördüğü insan tipi tam da bu aranan insan tipidir. Fakat biz güneşi ceketinin astarında kaybetmiş bir ümmetin çocuklarıyız. Bunu temsil edemiyoruz ve ortaya koyamıyoruz. Aslında bu potansiyeli İslami, Müslümanca alem tasavvuru içinde barındırıyor. Bildiğimiz anlamda Batı'daki düşmanlığın ana sebeplerinden biri, İslam'ın kendi içinde insanı kamil potansiyelini barındırıyor olmasıdır. İnsanı kamil potansiyelini, yeni bir insan tipini, yeni bir bakış açısını içinde barındırdığı için aslında temel husumet ortaya çıkmaktadır. Ana husumet nedeni budur diyebiliriz. Bunu yok etmeye çalışan bir yapı var şu anda. Bizim buna sahip çıkmamız lazım. İnsanı kamil modeli ve yepyeni bir vizyon, bakış açısı. Çünkü toplumun kurtuluşu bundadır. Bir önceki kitabımızla bağlantısını kuracak olursak, Cevdet Said'in Adem'in oğlu Habil gibi ol eseri üzerine biliyorsunuz 3 program yaptık ki yetmedi. Orada benim naçizane tezim şu, o kitapla bunu birleştiriyorum. Kabil tarzı yaşam üslubu sahip olmak varoluş biçimidir. Kabil'de bunu görüyoruz biz. Hem Kur'an'da bize resmedilen tablo, hem de efendim gelenekte yaptığımız okumalar Kabil'in sahip olmak üzerine. Yani o kurban kabul olunmalıydı, benim de isteğim gerçekleşmeliydi. O kurbanın kabul oluşuna ben sahip olmalıydım dürtüsü, duygusu, içerideki o beşeriyeti diyebiliriz. Habil ise olmak üzerine kendini konumlandırıyor. Habil ne diyordu? Ancak takva sahibi olanlarınkini Allah kabul eder. Yani takva üzere yaşam biçimiyle neyi hedeflemiş oluyor aslında? Olmak. Dolayısıyla bugün dünyayı felakete götüren insan tipi Kabil insan tipidir. Kabilvari, kabilce yaşayan insan tipidir. Kabil'in modelleridir, değişik türevleridir. Ama kurtuluşun kaynağı olacak insan tipi Habil insan tipidir. Dolayısıyla bizim Kabil'den Habil'e geçişi mutlak surette gerçekleştirmek için bir duaya, bir çabaya girmemiz gerekir diye söylüyoruz. Yıllardır bunları vurguluyoruz, anlatıyoruz. İnşallah Allah nefes verdiği sürece anlatmaya devam edeceğiz. Müşterisi olur, olmaz, o bizim meselemiz değil. Biz yolumuza devam ederiz. Efendim, böylesi bir tarihi görev ve sorumlulukla karşı karşıya olan insanlığın doğru yolu bulabilmesi için davranışlarını ve inançlarını şimdi yaptığı gibi sahip olmak ilkesine göre değil, olmak ilkesine göre evet ayarlaması gerekir. Ayarların değişmesi gerekiyor. Erich Fromm sahip olmakla olmak ilkelerini ya da yönelişlerini insanın mevcudiyetinin iki temel kategorisi olarak ele alıyor. İki temel insan tipi, iki yaşam biçimi olarak alıyor. Mala, mülke, şöhrete, şehvete, insana, bilgiye, aleme, teknolojiye sahip olmak, tırnak içinde, onları ele geçirmek, kendine mal etmek, onlara egemen olmak ve dilediğince kullanmak anlamına geliyor. Bu nasıl, ne demek bu? İşte sahip olma tarzını yaşayan insanın özelliği. Evet, dilediğince kullanmak. Yani keyfine göre. Keyfine isterse ona göre ve egemen olmak mesela. Ama bu maddi sahip oluşların sonu yoktur. Az önce bendenizde arz etmiştim. Hatta çok sık tekrarladığım bir şey vardır. Bu efendim nihayetsiz bir ummandır. Deniz suyu içmek gibidir diye hep anlatırım ben. Ondan sonra içtikçe susuzluğunuzun artacağı kaçınılmazdır artması. İnsan hiçbir zaman yeterince şeye sahip olamayacaktır. Çünkü insan ruhunun açlığı bunlarla dindirilemiyor. İnsan ruhu Allah'ın üflemesiyle, işte onu da iyi anlamak lazım tabii, onu daha önce de söylemiştim. Yani fizik ötesi bir alemle irtibatlı olduğu için ruh, fizik ötesinin neşvesini, tadını, lezzetini tattığı için maddi şeyler onu doyurmuyor, onu kandırmıyor. Ruhun böyle bir şeyi var. Hatta insanda öyle bir taraf var ki bütün alemi yutsa, bütün kainatı yutsa, her şeyi yutsa doymuyor, efendim asla kanmıyor. Böyle bir taraf var. Bir dert, bir takaza, bir hal var insanda. Evet. Bu maddi sahip oluşların sonu yoktur. İnsan hiçbir zaman yeterince şeye sahip olamayacaktır. Çünkü maddi hayat üzerine kuran insan, elle tutulan aldatıcı ve geçici şeylere kendini kaptırmaktadır. Yani bir serabı yakalamaya çalışmaktadır. Gölgeleri hapsetmeye çalışmaktadır. Bulutları çuvala tıkma çabasındadır ve beyhude bir çabadır. Bu nedenle sahip olmak tutkusundaki insanlar hep kendilerinden fazla şeye sahip olanları kıskanacak. Evet, bu da vardır. Hep bir kıskançlık. Dikkat edin. Yani azıcık üst, altta olanlar üsttekileri, daha iyi imkanlara sahip olanlar kendilerinden daha iyi imkanlara sahip olanları, hep bir rekabet, hep bir sahip olma kıskançlığıyla kıskanacaklardır. Bu ne yapacak? Husumeti artıracak. Bu ne yapacak? Çatışmaları artıracak. Bu ne yapacak? Arsızlığı, hırsızlığı, yolsuzluğu, bunları artıracak. Niye? İnsanlar hep yukarı baktıkları için maddi konularda, kendinden yukarıdakilere gözlerini diktikleri için, hep onların yerinde olmak istedikleri için bu kaçınılmaz bir savaşı, çatışmayı, rekabeti doğuracaktır. Halbuki insanın bilgide, erdemde, fazilette, hikmette, bilgelikte yukarı bakması lazımdır. Maddi konularda daima aşağıya bakması lazımdır. Veya kendi hizasına bakması lazımdır. İşte bu anlayış tepetaklak oldu bugün. İnsanlar maddi konularda yukarıya bakıyorlar. Yani onun şöyle evi var, bizimkisi böyle. Onun arabası şöyle, bizimkisi böyle. O şöyle kariyer yaptı, ben yapamadım. O bilmem ne oldu, maaşı şu kadar, benimki değil. Maddi konularda. Bu ne yapıyor? Hırs, hasat, haset, husumet, yani zemmedilen bütün o kötü hasletleri ortaya çıkarıyor. Böyle bir tetikleyici özelliği var. Evet. Bu nedenle sahip olmak tutkusundaki esir insanlar hep kendilerinden fazla şeye sahip olanları kıskanacak, az şeye sahip olanlardansa kendi mallarına göz dikecekleri telaşıyla korkacaklardır. Şimdi fakirlerden de korkacaklar. Niye? Benim elimdekileri alacaklar diye. Yani kendi elindekileri muhafaza etme korkusu da bu sefer sahip olanları tedirgin edecek. İşte ondan sonra güvenlik çılgınlıkları, duvarlar, tel örgüler, kendini yalıtmalar, özel oluşturulmuş yaşam alanları, site alanları falan. Düşünün. Nihayeti yok. Olmak ise, aziz dostlar, sahip olmakın karşıtıdır. Sahip olma üslubunun karşıtıdır. Hiçbir şeyi elde etmeye, kendine mal etmeye ve ona egemen olmaya çalışmaz bu insan tipi. Hiçbir şeyi elde etmeye maddi anlamda, kendine mal etmeye ve ona egemen olmaya çalışmaz. Yani sadelikle yetinir, ihtiyaçla yetinir, var olanı da paylaşır. Allah verebilir ama bunu paylaşır. Evet, hedef ittihaz etmez. Olmak, her şeyi kendi bütünlüğü, canlılığı, organikliği, hayatı ve gelişimi içinde sevmek demektir. Bu tarif enfestir efendim. Efendim, ben sizi radyoda dinliyorum. Neyse, o Erik Fromm mu filan bir adamdan bahsediyorsunuz. Ya olmak filan deyip duruyorsunuz. Anlamıyorum kardeşim diyenler için bir daha vurguluyorum. Olmak nedir? İnsan olmaktır. Efendim, kemalle donanmaktır, mükemmele doğru gitmektir, hayatı sade yaşamaktır, ihtiyaç eksenli yaşamaktır. Olmak, her şeyi kendi bütünlüğü bozmuyorsunuz, parçalamıyorsunuz, kendi canlılığı, canlı akış içinde yaşıyorsunuz ve hayatı gelişimi içinde sevmektir. Çok güzel. Böyle davranan bir insan, dış ve maddi olana bağlanmaksızın kendini geliştirip ne yapmaya? Kemale, mükemmelleşmeye çalışır. Evet. Onu ve insanlık bilinciyle diğer insan kardeşlerini sevme. İnsan kardeşini de geçiyorum ben. Mahlukat kardeşliği diyorum. Bizim İslam terbiyesinde, İslam ahlakında bu vardır. Mahlukat kardeşliği. Yani bir çiçeği de sevmek zorundasın. O senin mahlukat kardeşindir. Mahlukiyet noktasında aynısınız. Evet, sevme onlarla bir olma, bütünleşme arzusunu taşır. Olmak sözcüklerle tanımlanıp anlatılamaz. O ancak yaşanılan ve içte his aleminde fark edilen bir özellik, bir süreç, bir canlılık, bir dinamizmdir. Sahip olmak ile olmak, hayatı ya da ölümü seçmekle birlikte insan varoluşunun ve karakterinin iki temel niteliğidir diyen Fromm'a göre bu iki ilke insanla birlikte vardır. Ha. Bakın bizim Habil Kabil meselesine geldi hadise. İnsanla birlikte var sahip olma mantalitesi ve olmak anlayışı. Sosyal düzen, toplumun sosyal ve ekonomik kurumları, bir de ahlak yapısı bu iki karakter ve davranış biçiminden hangisini desteklerse, o da mühim, hangisini desteklerse o toplumun insanlarında da bu karakter özelliği ağırlık kazanacaktır. Şimdi Türkiye toplumunu masaya yatırın. Tamam, dünya toplumlarını zaten görüyoruz. Acaba Türkiye toplumu, annemiz, babamız, akrabamız, çevremiz, moda, medya, efendim gelenek, görenek, örf, adet, töre ne derseniz deyin. Bunlar olmak üzerine yaşam tarzını mı destekliyorlar yoksa sahip olmak üzerine yaşam tarzını mı ön plana çıkarıyorlar? İşte buyurun sorgulayın. Herkes kendi hayatına, kendi yönelimlerine bu anlamda baksın. Günümüz toplumları tamamen neredeyse sahip olmak ilkesine göre yaşamaktadırlar. İster kapitalist, ister sosyalist olsun, tüm düzenler mal, mülk, kazanç, daha çok kazanç, iktidar, efendim egemenlik, açgözlük, şöhret gibi temeller üzerine kurulmuşlardır. Hatta bütün bunları dini renklerle, tonlarla bezeyenler de vardır. Olabilir. Yani Müslüman zengin olur kardeşim filan diye böyle iri laflar görüyorum ben. Yani böyle bir zorunluluk yoktur bize, ama olunursa da amenna, bir şey diyemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Efendim, sistemlerin yaşayabilmesi için insan ve onun değerleri, yerini makinelere ve ekonomik gelişimin bürokrasi çarkına bırakmıştır. Bürokrasi çarkı. Aziz dostlar, insanın olmak üzerine hayatını yönlendirmesindeki en büyük engellerden biri de takılıp kaldığımız bürokrasi çarkıdır. Bu bürokrasi çarkının içinde öğütülüyoruz. Bu bürokrasi çarkı hayatımızı kolaylaştıracağını söylerken aslında bizi esir alıyor. Yani formalitelerin, ondan sonra günübirlik rutinlerin, işleyişlerin içinde kaybolup gidebiliyoruz. Dolayısıyla bürokrasiye olan bağımlılığımızı ne kadar azaltabilirsek o kadar olmak tipi varoluş ortaya çıkacaktır, kendisini gösterecektir. Sistemlerin yaşayabilmesi için insan ve onun değerleri yerini makinelere ve ekonomik gelişimin bürokrasi çarkına bırakmıştır. Bilim, teknik ve ekonomik gelişme hızla ilerlemiş. Biliyorsunuz artık teknolojide, nanoteknolojiyi de neredeyse aşacak duruma gelindi. Ama bunlar kendi yararına kullanılmadığı için insan, dikkat buyurunuz efendim, bir araç haline dönüşmüştür. İnsan bu teknolojik ve ekonomik gelişmelerin elinde zavallı bir araca dönüşmüştür. İnsanın mutsuzluğu buradadır. Bir bankada çalışıyorsunuz. Örnek verelim. Siz o banka çarkının, ekonomik çarkın dönmesinde zavallı bir dişli olarak algılanırsınız. İyi parlak bir dişliyseniz, işleviniz varsa siz orada hüküm icra edersiniz araç olarak. Ama size insani bir amaç olarak yaklaşan bir sistemle karşı karşıya değilsiniz. O soğuk sistemin buzdan ellerini ensenizde, yüreğinizde daima hissedersiniz. Ve işte o rutinin içinde kaybolup gidiyor olmak aslında sizin sıkıntılı varoluşunuzun kaynağıdır. O sıkıntılı varoluş sizi yiyip bitirmektedir, öğütmektedir. Bunu her yere tatbik edebilirsiniz. Yani siz ekonominin aracısınız. Siz teknolojinin aracısınız. Size sunulan esaret, tutku odaklı hayatın zavallı birer aracısınız. Ve bu araçlılığınızı yerinize getirdiğiniz sürece ancak bir anlamınız var. Diğer türlü anlam yok. Ama şimdi bu sorumsuzca gidişin büyük tehlikeleriyle karşı karşıyayız. İnsanlık yok olma tehlikesi yaşıyor. Belki bir atom savaşı, bir nükleer savaş bütün dünyanın mahvolmasına yol açacak. Ayrıca insanlar kendi günlük hayatları içinde de son derece mutsuz, bunalımlı ve perişanlar. Mutlu insan, daha doğrusu mutluluk keyifle biraz maddidir. Huzurlu, sükunetli insanı çok az görüyorsunuz. İnsanlar sekineyi kaybettiler. Özetle aziz dostlar, bugünkü programın da özeti olsun bu. Bununla bugün bitirmiş olalım. Biraz ben girizgahları geniş tutan bir arkadaşınızım, biliyorsunuz. Özetle sahip olmak ilkesine göre kurulmuş olan tüm düzenler, tüm beşeri sistemler ve toplumsal sistemler insanları huzura ulaştırmaktan, onları doğru tarafa yöneltip olgunlaştırmaktan uzaktırlar. Yani yanlıştırlar. Özünde, temelde, ruhunda yanlıştırlar. Öyleyse problemin çözümü ortaya çıkıyor. İnsanlığın kurtulabilmesi için ilk ve tek şart sahip olmak ilkesinden olmak ilkesine geçmektir. Önce bunu kendi hayatımızda gerçekleştirmeye çalışmaktır. Kendimizi şöyle bir sigaya çekeceğiz, muhasebe. Kardeşim ben nasıl yaşıyorum ya? Ya şu yaşım şu oldu, şu zamana geldim, şunları elde ettim. Hayatımı sahip olmak üzerine mi kurgulamışım, olmak üzerine mi kurgulamışım diye derin bir muhasebe önce bireysel alanda, şahsi alanda şarttır. Sonra inşallah bu topluma, kolektif anlamda siyasete, iktidara, her alana yayılır diye ümit ediyoruz. Çünkü çok enteresan şeyler oluyor. Bazen bizim kendi dünyamızda küçük gibi zannettiğimiz dünyamızda yaşadığımız şeyler bir kelebek etkisi gibi kıyıya çok kuvvetli vurabiliyor. Yani bir kelebeğin kanat çırpışının bir başka yerde fırtınaya yol açması gibi. Bu yani her şeyi kendimize bağlamak anlamında değil. Mesela çok sevindiğim bir hadise var son zamanlarda. Bütün seminerlerimde, eğitim programlarımda benim sık sık vurguladığım, anlattığım şeylerden biri mankurt efsanesidir. Cengiz Aytmatov'un, yani bir mankurtlaştırılma projesiyle, ameliyesiyle karşı karşıya olduğumuzu çok vurgularım. Şimdilerde bunu mesela devlet erkanından duyuyor olmak, bu vurguları enteresan. Demek istediğim, şahsi çabalarınızın daha geniş ölçekte karşılığını farklı boyutlarda görebilirsiniz. Dolayısıyla bu benim yaptığım küçüktür. Ya bundan ne olacak? Benim kişisel anlamda yaptığım şey ne olur ki Allah'ını seversen filan diye bakmamak lazımdır. Evet, balığı denize atmak lazımdır. Şişeyi denize at, içine mesajını koy. Nereye, kime, ne olacağı, nasıl gideceği belli değil. Evet. Öyleyse problemin çözümü ortaya çıkıyor dedik. Sahip olmak ilkesinden olmak ilkesine geçmek lazım dedik. Bunu gerçekleştirebilmek, sosyal düzeni, sosyal, ekonomik, politik kurumları yenilemek, böylece o toplumdaki insanların olmak ilkesine göre davranmalarını sağlamakla olur. İnsanlık değişmek, yeni bir ahlak, yeni bir toplum, yeni bir insan tipi oluşturmak zorundadır. Zorundadır aziz dostlar. Aksi takdirde yok olacaktır. Çözüm yaşamak veya ölmek, yani sahip olmak ya da olmak arasındaki seçimin doğru yapılabilmesindedir. Aslında Erich Fromm'un kitaptaki ana tezi bu çerçevede şekilleniyor diyebiliriz. Ama tabii kitabın detaylarında, diğer ara kısımlarında çok önemli noktalar var. Onları inşallah bir diğer programımızda ne yapacağız? Ele almaya gayret edeceğiz. Onları sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Şimdi aziz dostlar, bakın, şununla bitirelim. Sahip olmak ya da olmak gerçekten de çok önemli bir eser. Burada da vurgulandığı gibi. Dünyanın ve insanın içinde bulunduğu durumu çok iyi tespit ediyor. Ve bu bunalımın nedenlerini çözümleyen, çözümler öneren anahtarları bize sunuyor. Gelecekte var olmayı sürdürebilmemiz insan olarak ve insan soyunun yeni çağa ayak uydurabilmesi için tek bir yol var. Sahip olmaktan olmaka geçiş diye ifade ettik. Şimdi çağdaş bilim günümüz farklı anlam zemininde türemiş, dünya görüşünde türemiş, alem tasavvurunda türemiş bilim, dünyayı ve giderek tüm alemi, evreni bir bütünlük, birbiriyle içten bağlı bir teklik olarak görmeye başladı. Bakın, o yanlış zeminlerde türemiş olmasına rağmen artık vahdet fikri oluşmaya başladı. Yani her şey unik, biriciklik, birlik, bir bütünlük içinde algılama gittikçe yaygınlaşıyor. Hiçbir şey tek başına ve diğerlerinden bağımsız değil. Herkes her şeyden sorumlu. Üç boyutlu algı alanımızı aştığı için bize anlaşılmaz gibi gelse de gerçek böyle. İşte bu temel gerçeği kavramak ve kendimizi, ekonomimizi, sanatımızı, siyasal ve sosyal düzenlerimizi, bilincimizi ve her şeyi buna göre ayarlamak yolunda atacağımız ilk adımlara ışık tutuluyor aslında bu eserde. Mütercimin de isabetle ön sözde yazdığı gibi, çevirmenin ön sözünde yazdığı gibi, ifade ettiği gibi bizim hissiyatımıza da tercüman oluyor. Evet, kıymetli dostlar, bugün Erich Fromm'un Sahip Olmak ya da Olmak eserine bir başlangıç yaptık. Bu eser üzerinde efendim ilk intibalarımızı, izlenimlerimizi paylaştık. Bundan sonra kitabın detaylarına gireceğiz. Orada analizler yapacağız inşallah. Ve o programlarla huzurlarınızda olmaya gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hoşçakalınız.